Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasiye, çok partili hayata geçiş sürecini, burada yaşanan siyasi hadiseleri, burada rol oynayan siyasi kişileri, kurumları, önemli siyasi metinleri, bu dönem zarfında yaşanan, uluslararası alemde yaşanan gelişmeleri, bunların iç dinamiklerle, ülke içi dinamiklerle ilişkisini ve bunların siyasete, demokrasiye yansımalarını, keza sosyolojide, kentleşmede, sanayileşmede, daha genel olarak ekonomide yaşanan gelişmeleri ele almaya, kurumlar düzeyindeki etkilerini anlamaya çalışıyoruz. Halihazırda Türkiye'de devam ede gelen güçlü demokrasi geleneğinin tarihi köklerini anlamaya, anlatmaya, buradan dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Bu 200 yıllık tecrübe sadece Türkiye açısından değil, Türkiye'nin hem o dönemde Osmanlı İmparatorluğu marifetiyle yayılmış olduğu coğrafyada, hem de sadece yakın coğrafyamızda değil, dünyaya da emsal teşkil edecek bir tecrübeyi barındırıyor. O yüzden siyasi partilerimizin, aydınlarımızın, vatandaşlarımızın bu tecrübeyle meselelere bakmaları hem siyasi bir derinlik hem de kendiliğinden bir siyasi olgunluk getirecektir. Halihazırda zaten gelişmeler de bu istikamette oluyor. Vatandaşlarımızın, aydınlarımızın, siyasi partilerimizin bu geniş, derin, uzun tarihi tecrübeden istifade ettiğini görüyoruz. İnşallah daha çok istifade edilir. Bu tarih içerisinde tabii her şey süt liman bir şekilde gelişmedi. Tarihte üzücü hadiseler, kırılmalar, kopmalar yaşandı. Zaman zaman bunları da ele alıyoruz. Darbelerden siyasi anlaşmazlık, kırgınlıklara, kopmalara kadar. Bu çerçevede Türkiye'nin tek partili dönemden yeniden Cumhuriyet döneminde çok partili hayata dönüş sürecine baktığımızda, bilhassa 1946 yılında yaşanan seçim yolsuzluklarını anlatmıştık. Buna bir geri adım atarak bunu tekrar hatırlamakta, hatırlatmakta fayda var. Burada özellikle yer yer bazı bölgelerde, bazı beldelerde dramatik hadiseler yaşanmış durumda. Bunlar daha sonra dava konusu, siyasi mücadele konusu da olmuş. Bunlardan birisi Sinirkent'te yaşanan, tarihe Sinirkent faciası olarak geçen seçim yolsuzlukları, seçimlerden kaynaklanan baskılar. Şefik Seren isimli bir Demokrat Parti milletvekili, daha sonra mağdurların avukatlığını da yapan bir isim, bu konuyu kitaplaştırmış, bu mücadeleyi. Bu bakımdan bunu yeniden hatırlamak lazım. Demokrat Parti 46 seçimlerinde Türkiye genelinde ciddi bir oy oranına ulaşmasına rağmen, bu açık oy gizli tasnif usulüyle kayda geçmiş geçmemiş sayısız haksızlıklarla karşı karşıya kalmıştı. Açık oy gizli tasnifi tekrar hatırlatmak lazım. Bunu bildiğimiz varsayımı da konuşuyoruz ama oylar açık veriliyor değerli dinleyiciler. Halbuki oyların gizli verilmesi lazım ki insanlar vicdani kanaatlerini herhangi bir baskıyla, o an veya sonrasında bir baskıyla karşılaşmadan oy zarfına yansıtabilsin. Diğer taraftan oylar da gizli sayılıyor. Yani seçime giren diğer partilerin, medyanın, vatandaşların, kamuoyunun gözleri önlerinde değil, bir takım memurların gözetiminde sayılıyor, ilan ediliyor. Hatta ilan edildikten sonra da yeni bir itiraz vaki olup yeniden sayılma ihtimali olmasın diye yakılıyor oylar açıklanmadan önce. Bunun beraberinde seçim yolsuzluklarına yol açacağı bu düzenlemenin, bu çerçevenin çok açık, nitekim bu gerçekleşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hem çok partili hayata geçiş sürecinden rahatsız olanlar var, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu yeni dönemin mantığını anlamayan, eski usulle devam etmek isteyen, dolayısıyla hali hazırdaki siyasi geçiş dönemini fark etmeyen aktörler var. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi de henüz üst düzey yönetimi itibariyle de yenilgiyi hazmedecek bir yerde durmuyor. Seçimlere çok partili hayata geçmekle beraber seçimleri kazanmaya mutlak gözüyle bakıyorlar. Bundan da kaynaklanan problemler var. Nitekim geçiş sürecinde aslında 47'de yapılması gereken seçim 46'ya alınıyor ve mevzuat değişikliği gerçekleşmiyor. Eğer mevzuat değişikliği gerçekleşmiş olsa idi bu problemler yaşanmayacaktı. O yüzden de bu problemlerin siyasi faturasının Cumhuriyet Halk Partisi'ne, o dönemin idarecilerine kesildiğini hatırlatmak lazım. Evet, halkın Cumhuriyet Halk Partisi tek parti idaresinde gördüğü eksikler, kusurlar netice itibariyle Demokrat Parti'ye büyük bir sempati doğuruyor. İktidar sahipleri ise dediğimiz gibi bu yeni duruma intibak edebilmiş değiller ve tek parti döneminin usulleriyle hala siyasi neticeler alabileceklerini düşünüyorlar. Özellikle Van Aslanköy'de, Mersin Özap'ta, Diyarbakır'da, Karaköprü'de, Isparta'da, Senirkent'te bu çerçevede ciddi hadiseler yaşanıyor. Senirkent eskiden Isparta'nın Uluborlu ilçesine bağlı bir nahiye iken 1952'de ilçe oluyor. Eski tarihlere giden bir yerleşim yeri. Isparta'da 1950 seçimleri sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy oranı %40, Demokrat Parti %60'a yakın oy alıyor. Bu tabi özellikle 46'dan itibaren yaşanan hadiseler bu oy tablosuna da yol açıyor. Bu hadiselerin takibini ve burada haksızlığa uğrayan köylülerin takibini de 1. Menderes hükümeti döneminde devlet bakanlığı yapmış olan Mükerrem Sarol yapıyor. Mükerrem Sarol bir siyasetçi. Tanıdığım Menderes diye de iki ciltlik çok güzel bir Menderes biyografisinin yazarıdır. Basın yayın işleriyle de uğraşmış bir isim. Hükümet programı konuşmalarında söz alan Mükerrem Sarol şöyle söylüyor. Bu topraklar üstünde vatandaşlar bir daha Senirkent, Lalapaşa ve bir Aslanköy faciaları yaşamamalıdır. Siyasi kanaatinden dolayı hiçbir vatandaş işkence görmemelidir. Bunları beklemek hakkımızdır. Menderes de konuşmasında hiç konuşmak niyetinde değildim. Izdırap içinde hadiseleri gözden geçiriyordum. Senirkent, Aslanköy hadiseleri, seçim yaklaşmakta kim bilir daha neler olacak. 1946'da Aydın'daydım. O günü gördüm. Bir cehennem günü yaşadık. Bunlar tekerrür edecek mi acaba diye sormuş geçmiş zamanlarda. Özellikle bu jandarma baskısının artık mecliste sık sık milletvekilleri tarafından dile getirildiğini görüyoruz. Bu ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ni zor durumda bırakacaktır. Bu Demokrat Parti Isparta milletvekili avukat Şefik Seren, Senirkent ve civarında mitingler yapıyorlar. Bu mitinglerle meseleye işaret etmeye çalışıyorlar. Evet, demokrasi mücadelesinde Senirkent adı tarihte yeri alıyor. Bunu Şefik Seren'in ifadesiyle okumak isterim sizlere. Yazık ki Senirkentliler bu şerefe Senirkent faciası denilen cehennemi bir işkence yolundan geçerek kavuşmuşlardır. Yarın bir demokrasi anıtı yapılırsa anıtın harç ve taşları arasında Senirkent granitinden, Senirkentlilerin hürriyet sevgisinden, imanından da parçalar bulunacağı tabidir. Ben Senirkent davasında sadece 13 mağduru değil, bütün Senirkent ve Senirkentlileri temsil ettiğime inanıyorum. Şunu da itiraf etmeliyim ki Senirkent faciası davasının takibinde faciayı yaratanlardan çektiklerim beni böyle bir davaya ikinci defa katılmaktan uzak bırakacak kadar düşündürücü ve fakat suçların ortaya çıkarılmasında, cezalandırılmasında, adaletçilerin gördüklerimde bu düşünüşleri dağıtacak kadar cesaret vericidir. Kitabın ne bir övünme ne de bazı kesimleri kötüleme istikametindedir. Yazılanları, anlatılanları tazelemekle tertemiz memleket çocuklarından kurulmuş bir teşkilatın kapısına yapıştırılmak istenen zaptiye yaftasını kaldırabilirsem gayeme erişmiş olacağım diyor. Şimdi gerçekten bu tür hadiseleri anmak, hatırlamak fevkalade kıymetli. O yüzden zaman zaman bu hadiseleri, bu tür meseleleri gündeme getiriyoruz. Buna benzer başka ilçelerde de problemler yaşanmış durumda ama işin iyi tarafı şu değerli dinleyiciler. Bu hadiselerden ve bunların kamuoyuna mal olmasından hatta dava konusu olmasından sonra yine de kamuoyunun baskısı neticesinde demokrasi istikametinde bu hataların düzeltilmesi istikametinde gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. Zaman içerisinde özellikle İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu benzeri akımları geriletecek müdahalelerde bulunuyor. Demokrat Parti ile anlaşmak, demokrasi ortak paydasında ilerlemek konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde kurultaylardaki gelişmelerle beraber yenilenen bu manada tek parti döneminin katı devletçi, müdahaleci, sert tarzı değiştiriliyor. Zaten esasen demokrasine geçişle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizzat delegeleri de bu istikamette şikayetler ortaya koyuyorlar. Yani parti sadece yukarıdan İsmet İnönü tarafından değil partinin tabanından da bu istikametteki rahatsızlıklarla değişip dönüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu çok partili hayatı benimseyemeyen kesimlerde zaman içerisinde parti içerisindeki ağırlıklarını kaybediyorlar. Bu da aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti'nin seçim kanununda bir değişiklik yapmayı mümkün kılan ortak çalışmaları, bunlara destek veren aydınların gayretleri neticesinde, üniversite hocalarının gayretleri neticesinde bir daha yaşanmayacak bir şekilde 14 Mayıs 1950 seçimlerini hazırlayacak bir ders çıkarılıyor. Yani buradan şunu söylemek lazım. Hani hataları bazen ifade ediliyor, tartışılıyor, polemik konusu oluyor. Bunlar ayrıca siyasetçilerin tercih edebileceği hususlar ama biz baktığımızda Türkiye'deki bu hadiselerden olumlu manada ders çıkarıldığını, buradan bu tecrübeler ışığında problemi çözecek bir olgunluk içerisinde meseleye müdahale edildiğini görebiliyoruz. O yüzden geçmişe bakarken, burada yaşananları hatırlarken bu perspektifi de yitirmemek lazım. Zaman zaman bu siyasetin, rekabetin içerisinde bazen sınırların aşıldığı, hataların yapıldığı yerler olabiliyor. Bunları hukuk ve demokrasi perspektifi içerisinde bu bahsettiğimiz tarihi tecrübelerden de istifade ederek değerlendirmek gerekiyor. Geçmiş dönemde bakınız böyle büyük problemleri dahi Türkiye meşruiyet içerisinde görüşerek, tartışarak, müzakere ederek aşmayı başarabilmiş. Bu fevkalade önemli bir husus. Dolayısıyla Türkiye'nin bu 1946'daki o çok partili hayattaki ilk seçimleri ciddi anlamda tecrübenin devşirildiği, bir çıkmaz sokağın nasıl olduğu ve o çıkmaz sokağa neden girilmemesi lazım geldiğini bizim siyasi elitlerimize öğretmiş bulunuyor. Bugün de biz buradan baktığımızda tarihimizdeki bu gelişmeleri bu netlikte görebiliyoruz. Tabii işte dediğim gibi işin iyi tarafı bunun 46 ile 50 arasındaki dönemde müzakere edilerek, tartışılarak gerçekleşiyor. Bu da bir daha buna benzer hadiselere tevessül etmeyi caydıracak bir şuur da oluşturuyor. Aynı zamanda bu uygulamalara esas teşkil eden kanunların değiştirileceği bir meclis ortamı oluşuyor. Tabii bunların hepsi o dönemde basın yayında tartışılıyor. Bilahare meclise geliyor. Sonra liderler arasındaki görüşmelerin konusunu teşkil ediyor. Bu arada davalar devam ediyor. Davalarda yani bir yandan hani davalar da süt liman bir şekilde ilerleyemiyor. Ama netice itibariyle dediğimiz gibi bütün bunlardan Türkiye bir siyasi olgunluk, siyasi ders çıkarmayı başarabiliyor. Ve netice itibariyle bütün bu mücadelenin 14 Mayıs 1950'deki seçimlerin bu sefer gizli oy, açık tasnifle kamuoyunun denetimi altında bir zeminde ilerlemesini mümkün kılıyor. Bizim bugün de seçim bahsinde diğer birçok ülkeye göre seçimlerin gerçekleşmesi ve oyların sayılıp ilan edilmesi alanındaki hassasiyetimizin ve başarımızın altında da bu tarihi hadiseler yatıyor. O bakımdan zaman zaman bunları hatırlamakta, hatırlatmakta fayda var. Burada önemli olan bu problemleri Türkiye'nin aşabilmiş olmasıdır değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.